Kariyer Hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride farklı meslek ve işlerden insanların gözünden o işe, sektöre ve kariyer yoluna beraber bakıyoruz. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu. Örgüt psikolojisi uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer Hikayeleri serisinde bugün Meltem konuğum. Kendisi bir iletişim profesyoneli ve çok uluslu bir firmada kurumsal iletişim direktörü. Aynı zamanda icra kurulu üyesi şapkası da var. Hoş geldin Meltem.
Hoş bulduk Ece. Merhaba. Bizi dinleyenlere de herkese merhaba.
Çok sağ ol kabul ettiğin için bu söyleşiyi. Hemen başlıyorum ilk sorumla. Ne iş yapıyorsun ve ne kadar süredir bu işi yapıyorsun? Biraz anlatır mısın bize?
Memnuniyetle. Senin de bahsettiğin gibi ben bir iletişim profesyoneliyim. Yaklaşık 20-22 yıl oldu iletişim alanında çalışalı beri. Hali hazırda da yine belirttiğin gibi uluslararası bir şirkette kurumsal iletişim direktörüyüm. Bu roldeki kişiler ne yapar? Benim gündemimde, ajandamda neler var sorumluluklarımın arasında diye baktığında da hizmet verdiğim şirketimin özellikle itibar yönetiminden sorumluyum. Yani paydaşlarımız dediğimiz basın olabilir, her gün bizim ürünlerimizi kullanan, bizi ziyaret eden misafirlerimiz olabilir, ilişki içinde olduğumuz, alanımızla ilgili olan dernekler olabilir, vakıflar olabilir ve tabii ki yine iletişim içinde olduğumuz iş dünyası olabilir. Tüm bu paydaşlar nezdinde aslında şirketin yaptığı iyi işleri, kurumsal vatandaşlık şapkası altında topluma sağladığı faydayı bu paydaşlara anlatabilmek, bunun için de çeşitli kanalları kullanabilmek, aynı zamanda da dış dünyada ne oluyor, içgörüyü takip edebilmek ve bunu da şirketimiz nezdinde de pozitif olarak kullanabilecek araçları liderlere, ekiplere sunabilmek gibi böyle genel bir şapka altında toparlayabiliriz.
Çok renkli ve çeşitli gibi geldi bana dinlerken.
Doğru.
Hem senden dışa doğru çeşitli mesajlar gidiyor. Hem de senin veri toplama, algılama, izleme gibi bir durumun da oluyor galiba. Doğru mu?
Kesinlikle, kesinlikle doğru. Adı iletişim malum. Yani bunun bir monologdan ziyade diyalog olması önemli. Hmm. Bu kişisel insani ilişkilerden bir tık kurumsal ilişkilere geçtiğin zaman ne oluyor? Kurumun aslında yaptıklarını içeriden dışarı aktarmak. Ama aynı zamanda da hitap ettiğin kitle, bu kimi zaman dediğim gibi müşteri olabilir, kimi zaman iş ortağın olabilir, kimi zaman kamu olabilir. Burada da aslında senin ve senin ürünlerinle ilgili, sektörünle ilgili ne oluyor, ne bitiyor'yu doğru anlamak ve orada da hakikaten geliştirecek bir alan varsa içeriye bu bilgiyi kanalize etmek, iyi yaptığın işlerin iyi ve olumlu tepkiler aldığını görüyorsan da bunu da aslında daha fazla ortaya koyabilme fırsatı yaratıyor sana.
Evet, oldukça dinamik bir profil çıktı. Peki sen nereden mezunsun ve bu işi yapmak için sence ne okumak lazım?
Ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. 1997 mezunuyum. Oldukça uzun zaman olmuş. Ama tabii öğrenmenin yaşı yok. Herhalde 44 yaşındaydım diye tahmin ediyorum. Bilgi Üniversitesi'nde de MBA yaptım. Tabii ki baktığın zaman bir iletişim profesyonelim belli. Hani nasıl sporda temel fundamental'ın iyi olması lazımdır ya. Aslında temel bazının iyi olabilmesi için bir iletişimcinin iletişim fakültesi gibi konuyu doğru uzmanlardan öğrenerek mezun olması çok değerli bir şey. Ama öte yandan hele ki günümüz gençliğini de düşündüğüm zaman birçok şey kişide bitiyor. O nedenle illa bir iletişimci, iletişim fakültesi mezunu olmak zorundadır diye ben katı altını çizenlerden değilim. İyi bir eğitimin, iyi bir yabancı dilin ve iyi bir araştırmacı kimliğin hangi alandan, hangi fakülteden mezun olursan o, bu işi yapmak istiyorsan üzerine yaptığın stajlar olabilir ya da yaptığın bir yüksek lisansla olabilir ya da destekleyici sertifika programlarıyla iletişimin aslında A'sını, B'sini, C'sini öğrenmek için de farklı fakültelerden mezunlara da bence buradan gitmek isteyen arkadaşlarımın yolu açık diye düşünüyorum.
Merak etmek, öğrenmeye çalışmak esas gerçekten TikTok alanda. Peki senin bu işle ilgili en sevdiğin şey nedir?
20 küsur yıldır bu işi yapıyorum. Önce işin mutfağından başladım aslında. bir halkla ilişkiler ajansında başladım. Benim başladığım dönemde 1999 yılında kurumsal iletişim kavramı çok da oturmuş bir kavram değildi. Halkla ilişkiler kavramı daha ön plandaydı. Ama zamanla kurumların stratejilerine, yönetim şapkalarının içinde, masaların içinde yer edinmesi kurumsal iletişimcilerin, iletişim profesyonellerinin aslında hem sorumluluk alanını genişletti hem de niteliğini arttırdı. Beni en çok heyecanlandıran şey, demin de dedim ya, kişinin meraklı olması, soru sorması ve araştırması çok önemli bir şey. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Pandemi gibi zor, hepimizin çok zorlandığı bir 4 ay yaşadık. İnan yaptığım işin bambaşka boyutlarını keşfetme fırsatım oldu. Tabii ki uluslararası bir şirkette çalışmış olmanın verdiği çok büyük bir avantaj. Dijitalleşme, birçok şirkete göre bir tık daha öndeyiz. Evden çalışma hepimizin aslında hayatında olan bir şeydi. Ama bizim gibi zamanının %70'ini neredeyse dışarıda dış paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olan iletişim profesyonellerinin aslında işinin farklı kaslarını kullanarak devamlılığını sağlayabileceğini gördüm, öğrendim. Sözünü beni en çok heyecanlandıran, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Kendimi yeni bir şeyle geliştirebildiğimi fark ediyorum. Bu muazzam bir şey. Beni gerçekten heyecanlandırıyor.
Harika. Sesine de yansıyor. Çok güzel anlaşılıyor bence. Dinleyenlere de geçmiştir o enerji. Zorlayıcı dediğin kısımları var mı bu işin? Varsa neler?
Kesinlikle var. Tabii ki bu genç arkadaşlarımı korkutmasın ama yapılan işin değerini ve sizin şirket içerisindeki konumunuzu ve rolünüzü, sorumluluklarınızı güçlendiren bir alan bence bu zorluklar. Her şeyden önce bir iletişim profesyoneli, bazı işler vardır. Sabah 8'de ya da 9'da bilgisayarınızı açarsınız. 5 ya da 6'da o gün bitmiştir. Kapatırsınız ve ertesi güne kadar iş aslında tamamen kapanmıştır. İletişim profesyoneli için aslında böyle bir hayat yok. Tabii ki iş ve özel yaşam dengesi çok hassasiyetle yönettiğimiz başlıklardan bir tanesi. Sürekli çalışmıyoruz, o ayrı. Ama işin dışında kafanızın, aklınızın, algılarınızın her zaman açık olması lazım. Gazetede okuduğunuz bir yazı, televizyonda seyrettiğiniz bir gündem maddesi, dünyada olup biten herhangi bir şey sizin işinize ya da stratejilerinize bir yerden yansıyabilir ya da dokunabilir. Dolayısıyla aslında sürekli alertte olmanız gerekiyor. İkinci bence en büyük zorluğu ise şu, dijitalleşme çok hızlı ilerledi tüm dünyada. Ve sosyal medyaya baktığınız zaman, bunun içindeki sosyal medya kanalına baktığınız zaman artık her bir tüketici aslında bir gazeteci gibi çalışmaya başladı. Üründen memnun değilse bunu anında yazabiliyor. Ya da bir şey iyi yaptıysanız bunu görüp sizi takdir edebiliyor. Dolayısıyla aslında sizin işinizin doğasıyla tabii ki alakalı. En azından benim şirketim 7/24 hizmet veren bir şirket olması itibariyle her zaman tetikteyiz, takipteyiz, gözümüz açık, algılarımız açık. Bu kimi zaman biraz yorucu olabiliyor. Ama dediğim gibi her zorluk bir fırsatı getiriyor. Bu fırsatlar da aslında hem sizin iş bilginizi perçinliyor, hem şirketin içerisindeki konumunuza ekstra katkı sağlıyor, hem de şirketiniz için artı bir değer yaratıyor.
Ben dinlerken şeyi hayal ettim. Eskiden bir zamanlar biri bizi gözetliyor evi vardı. Şimdi adeta yani bu iş, bu meslek sanki böyle, hele de büyük bir kurumda çalışılıyorsa galiba adeta orada yaşar gibi. Diğer departmanlarda diğer işleri yapanlar belki sadece o işi ve kendini düşünerek bir özgürlük alanına sahipken, sizin şirketle ilgili her haber sizinle ilgili olacağı için sanki gözetleniyor gibi, ya da orada olsaydım ben öyle hissederdim gibi hayal ettim. Arkadan gelen yorumunu da çok değerli buldum. İşte her zorlukta müthiş fırsatlar yatıyor. Zaten kesinlikle fırsatlar zorlukların içinde. Kolaylıkların içinde büyük fırsatlar çıkmıyor. Fırsat demek, zorluk demek. Onu da çok güzel bir hani büyüme bakış açısıyla dinledik senden.
Teşekkürler. Bir tane örnek vereyim istersen.
Tabii.
Arkadaşlarımızın aklında daha net otursun. Şimdi bir kurumsal iletişim profesyoneli olarak benim ve ekibimin sorumluluk alanlarından bir tanesi aslında yapılan sosyal yatırım projeleri. Sosyal sorumluluk demiyoruz biz şirket olarak. Çünkü yapılan işin gelip geçici değil. Topluma gerçekten bir yatırım niteliğinde uzun soluklu yapılması inandığımız için sosyal yatırım programları diyoruz. Bunlardan bir tanesi de yol emniyetiyle ilgili. Gençlerin, ilköğretim öğrencilerinin özellikle trafik konusundaki bilincini artırmaya yönelik bir program. Pandemi dönemiyle beraber hepimiz evlerimize kapandık ve aslında bir kendimiz bu sürece adapte olmak birincil önceliğimizi, sağlığımız ve güvenliğimizin yanı sıra. İkinci önceliğimizse ekibimle beraber hemen bir beyin fırtınası yaptık. Ya bizim işlerimizin büyük bir çoğunluğu dışarıda. Okullara gidiyoruz bu proje özelinde. Öğrencilere trafik konusunu oyunlar oynatarak anlatıyoruz. Ve artık bunu yapamayacağız. O zaman ne yapmalıyız? İşte bu zorluk aslında sizi yeni şeyler üretmeye, yaratıcılığınızı tetiklemeye de neden oluyor. Ve biliyorsun EBO üzerinden öğrenciler eğitim görmeye başladılar. Ve proje ortağımız olan İstanbul Ticaret Üniversitesi ve çok kıymet verdiğim bu alanda da değerli hocamız Mustafa Ilıcalı ile beraber dedi ki neden biz o zaman online'a taşımıyoruz? Bir app yaptık çocukların trafik kurallarını eğlenceli bir yolla öğrenebilecekleri. EBO üzerinden duyuru yaptık çocukları 23 Nisan'da trafik haftasında online yarışmalara dahil ettik. Ve böylelikle aslında gündemde tuttuk çocukların ajandasında tuttuk trafik konusunu. Hani dedim ya dış dünyada ne olup ne bittiğini çok iyi bakmak lazım iletişimcilerin. Gözünün hep açık olması lazım. Bunu da tetikleyen en önemli şey şu oldu. Pandemi döneminde insanlar dışarı çıkamadı ama dışarı çıkabilen insanların, yollarda olan özellikle kamyonların, tırların aşırı hız, yollar boş olduğu için hız yaptığını gördük. Ve aslında trafik kazalarının da devam ettiğini gördük. Dolayısıyla Türkiye'deki bu gündemi görerek ne kadar çocuklar için ve dolaylı yoldan da aileler için trafik mesajı vermemiz gerektiğinin önemini algıladık. Bunu şirketimize taşıdık ve buradan da proje farklı bir şekle dönüşerek sürekliliğini sağladık. Aslında bir iletişimcinin koşullar ne olursa olsun aklını, zihnini, algılarını hep açık tutuyor olması, dış dünyada ne oluyor ve benim yaptığım işe etkisi nedir? Ben bunu esnek davranıp şekil değiştirebilir miyim? Bakış açısıyla bakabilmesi gerçekten iletişimciyi hem farklı kılar hem de değer yaratır.
Gerçekten biraz bir kısmı kişilikle de ilgili olabilir, bir kısmı deneyimlerle diye hayal ettim. Kesinlikle mezun olunan bölüm bunları belki destekler ama sadece oraya bağlı olmadığında sen anlatırken ben de anladım. Çok en güzel örnekler oldu. Sen buraya bu pozisyona gelene kadar neler yaptın? Farklı şirketler oldu mu? Nasıl geldin?
1993 yılında üniversiteye girdim ve üniversiteye girdiğim ilk sene kendime bir söz vermiştim. Hani kolejde okudum, ailem benim için çok büyük fedakarlıklarda bulundu eğitim ve öğretimimin düzgün olabilmesi için. Ve de aslında kalıcı bir iş hayatına geçmeden önce de farklı kültürleri tanıma arzum çok yüksekti. O nedenle üniversitenin birinci sınıfında çalışmaya başladım. Mezun olana kadar da part-time öğrenciliğimi yaptım. Hem okudum hem çalıştım. Bu tabii ki benim hep hayalimde olan ve yapmak istediğim işin iletişim danışmanlığının özü insan olduğu için, insan ilişkileri olduğu için fark etmeden şimdi geri dönüp baktığımda o part-time çalışmalarım, farklı ortamlara, farklı kültür, farklı yaş gruptaki insanlarla iletişim halinde olmam, birlikte çalışmamın bana getirisinin çok yüksek olduğunu gördüm. Üniversite bittikten sonra İngiltere'ye gittim. 2,5 yıl İngiltere'de kaldım. Önce au pair olarak gittim. Sonra öğrenci vizesine çevirdim vizemi. Öğrenci olarak kaldım. Daha sonra da 99 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Ve gerçekten hani ne yapmak istediğimi çok bilerek bu sektöre adım attığımı düşünüyorum. Mutfakta başlayacağım dedim. Yani halkla ilişkiler ajansında bir kriz nasıl yönetilir? Bir şeye sponsor neden olunur? Gazetecilerle ilişkiler nasıl kurulur? Ekip nasıl yönetilir? Bir ekibin parçası nasıl olunur? Bana çok ciddi bir deneyim kattı iş hayatına atıldığım ilk iş yerim. 8 yıl bu süre zarfında evlendiğim bir oğlum oldu ve de oradan dedim ki burası artık tamam, bir kurum tarafı da görmek lazım. Hizmet ettiğim kurumların içinde işler nasıl ilerliyor? Çeşitlilik kattım hayatımdaki yelpazeme, kariyer yelpazesine ve kurum tarafına geçtim. Kurum tarafında da önce Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden bir tanesinin şirketinde kurumsal iletişim departmanını yönettim. departmanı kurdum, ekibi kurdum. Oldukça keyifli ve Türkiye'nin dört bir yanını da gezme imkanım, dört bir yanındaki insanlarla iletişim halinde olma imkanı sağlayan da bir işim vardı. Bir süre sonra şunu fark ettim aslında, tecrübeler hani diyorum ya, hep meraklı olmak lazım. Bir sonraki adımı hayal etmek lazım ve hayalimin içine global bir şirkette olsaydım nasıl olurdu hayali girdi. Böylelikle başka bir global şirkete geçtim. 2 yıl, 2,5 yıl orada çalıştıktan sonra şimdiki şirketim kadıma girdi. Beni çok heyecanlandırdı çünkü dünyanın en büyük enerji şirketlerinden bir tanesi. Muazzam bir yapının içinde olmak nasıl bir şey? Çok heyecanlandım ve de şu anki rolüme geçtim. Son 5,5 yıldır da kurumsal iletişim direktörü olarak çalışıyorum şirketimde. Aynı zamanda da icra kurulu üyesiyim ve severek yapıyorum işimi. Bence hikayemin içerisindeki iki tane temel şey var. Ben hani genç arkadaşlarımla sohbet ettiğimde de onu söylüyorum. Bir, yaptığınız işten keyif almanız lazım. Yani her gün ya evet ya yani bir şükrediyorum hani bu işi yaptığım için. İki, ya çok keyif alıyorum. Eğlenebiliyorum tüm bu zorluklara rağmen. Bir diğer şey de gerçekten merak etmek lazım ve o heyecanı duymak lazım. Hani hiçbir zaman ben şöyle bir profil olmadım dürüst olmak gerekirse. Ya burası çok iyi. Konfor alanım var, işi biliyorum, her şeyi biliyorum. Ya tamam bu bana yeter değil mi? Bir sonraki. Ya bir acaba şunu da başarabilir miyim? Acaba bu rolde içine katsam, bu sorumluluğu da alsam, sorumluluk alanımı büyütsem, gerçekten bunun için kendimi geliştirmem gereken yetkinliğim varsa buraya odaklansam, öğrenmenin yaşı yok. Merak, heyecan, araştırma da aslında biraz bunu tetikliyor. Benim yolculuğum bu şekilde diyebilirim.
Dinlemesi benim için şöyle zevkli oluyor. İnandığım her şeyi duyuyorum senin anlattıklarında. O yüzden
Ne
içimden
güzel.
seviniyorum. İşte diyorum benim gibi düşünen bir konuk bulmuşum. Şeyi de çok duyuyoruz. Yani bütün hikayende devamlı çeşitlilik ve tecrübeler var. Ben de bunu her yerde hani kendi deneyimimden söylüyorum. Çapraz tecrübeler insana çok fazla şey katıyor. Ne katacağını önden bilebilmek mümkün olmuyor. O bile güzel belki hani tecrübeyi edinip sonra yolun neye dönüştüğünü gözlemlemek de keyifli bence. Peki tabii ki senin aslında birkaç şapkan var ama maddi getiri nasıl dersem ne demek istersin?
Şöyle beklentiyle alakalı bence. Tabii ki her çalışan insan gibi bir iş insanı gibi ben de günün sonunda özellikle belli bir yaşa geldiğiniz zaman bir profesyonel bakış açısıyla sunulan paket, aldığınız maaş, sosyal haklar bunlara bakıyorsunuz. Ama öte yandan şunu söylemek isterim. Bizi dinleyen arkadaşlarımızın çoğu da genç olacağı için. Önceliğiniz ne? Bir ajansta çalışmaksa önceliğiniz ya da işi gerçekten iyi öğrenebilmekse o zaman inanın bana işin en iyisini nerede öğreneceksiniz, hangi birimde, hangi şirketin içinde öğreneceksiniz bence alacağınız maaş, sosyal haklar o anlamda bir tecrübe noktasına gelene kadar bence ikinci planda olmalı. Orada birlikte çalışacağınız kurumun değerleri sizin değerlerinizle ne kadar örtüşüyor? Yaptığınız işten zevk alıyor musunuz? Birlikte çalışacağınız ekip, yöneticiniz nasıl biri? Şirketin bakış açısı, içeride çok sıkı bir hiyerarşi mi var? Yoksa gerçekten fikirlerinize, rolünüz, unvanınız, tecrübenizden bağımsız fikirlerinizi söyleyebileceğiniz, katılmadığınızda ben buna katılmıyorum, şöyle mi yapsak diyebileceğiniz bir ortamda mı çalışıyorsunuz? Dolayısıyla maddiyat ve alacağınız hani maaş vesaire bence belli bir tecrübeye gelene kadar en azından benim için öyle oldu ki arkamda beni hani çok destekleyen böyle hani çok zengin bir ailem de yoktu açıkçası. Ama benim hedefim gerçekten iyi işi öğrenebileceğim, benim kendi değerlerimle kurumun değerlerinin gerçekten uyuşabileceği, kendimi ifade edebileceğim ve geliştirebileceğim bir yerde miyim? Önce buna bakmalarını ben öneririm arkadaşlarımın. Ondan sonra siz zaten buraları geçtiğiniz zaman aldığınız maaş, sunulan sosyal imkanlar, inanın bana bir noktada sizi tatmin etmeye de başlıyor. Hele hele belli bir noktaya geldiğiniz zaman aslında çalıştığınız şirket ve o şirketin çalışan yönetimi bakış açısı tüm bunların çok çok çok ötesine geçiyor. Yuvarlak cevap gibi oldu ama inan hani gerçekten böyle hissediyorum. Hani sunulan paradan ziyade sunan şirket, sunulan pozisyon, o ortamın içerisindeki çalışma ambiyansı, atmosferi nasıl? Bence bu çok çok daha önemli.
Katılıyorum. Yani maddiyat konusu haklı bir soru olarak benim karşıma çok çıktığı için görüşmelerde hep bunu soruyorum. Ama benzer mesajlar çıkıyor. Hani sırf maddiyat hedefine ulaşmanın diğer yolları konulu bir şey hazırlamayı düşünüyorum. Güzel oldu. Teşekkürler. İçinde bulunduğun sektörün ve işin geleceğini sen nasıl görüyorsun?
Şimdi tabii benim çalıştığım uluslararası şirketin bir tane çok özel bir yanı var. Bir, içinde bulunduğum sektör enerji sektörü ve enerji insan hayatının vazgeçilmezi. Bu aslında bir iletişim profesyoneli olarak benim ve ekibimin sorumluluğunu daha da arttırıyor. Ya zaten vazgeçilmez bakış açısıyla rahatlamak yerine daha iyi ve daha faydalı neye dönüştürülebilir yapılan hizmet? Bu kadar vazgeçilmez bir sektörün içindeysek topluma faydamız daha çok nasıl olabilir? Bakış açısıyla daha çok aslında heyecanlandırıyor ve çalışmaya teşvik ediyor. Ama diğer yandan yine geleceğe baktığımda yine benim çalıştığım şirket şu anda tek çatı altında dünyanın en büyük perakende şirketi. Ve de içinden geçtiğimiz gerçekten bu zorlu pandemi sürecinde de gördüm ki hepimiz aslında yaşamımızı bir yerden devam edeceğiz. Yeniden yollarda olacağız. Evlerimizden dışarı kontrollü bir şekilde çıkmaya da başladık. Ama bunun ötesinde önceliklerimizi değiştireceğiz. Örneğin hijyen öğesinin sadece bir hijyen gibi kalmayacak. A'dan Z'ye verdiğiniz hizmette vazgeçilmez olacak. Ya da trendler değişiyor. Görüyoruz hani özellikle hava yolu şirketlerin içinde bulunduğu zorlu dönemi insanlar daha çok araçlarıyla yolculuk etmeye başladılar. Belki bu uzun bir dönem böyle bir trend olacak. Buradan yola çıkarak yollarda en büyük perakendeci olarak misafirlerin karşısına çıkan bir şirket olarak bizim sorumluluğumuz daha da artacak. Sonuç, şirketimin içinde bulunduğum sektörün geleceğinin açık olduğunu düşünüyorum. Sadece enerji olarak değil, bambaşka özellikleriyle de sektörün topluma fayda sağlayacak öne çıkan alanlardan biri haline geldiğini de görüyorum. O nedenle burada genç, kafası hızlı çalışan, merakı yüksek ve özellikle toplumsal faydaya inanan o kalbindeki gönüllülük duygusunun da yüksek olduğu akıllara çok ihtiyaç olacak bence bizim sektörümüzde. O anlamda bu alana ilerlemek isteyen, iletişim profesyoneli olmak isteyen arkadaşlarımı da bunun için biraz heyecanlandırmak da gerektiğini düşünüyorum. Yolu açık, önü açık bir sektörün içinde olacaklar.
Gelecek vaat ediyor, onu çok güzel anladık. Gerçi demin biraz bahsettin nasıl karar verdiğini ama böyle bir iş yapmayı ilk ne zaman düşünmüştün diye tekrar sorayım ben.
Yani hani derler ya bu benim çocukluk hayalimdi falan. Hayır öyle bir şey yok. Gerçekten çocukken mesela en büyük hayalim uçak teknisyeni olmaktı. Hani tulum giyip uçakların altına
Çok
gireyim.
ilginç.
Ekipmanlarla çalışayım. Hani o ne bileyim uçağı uçurmak değil de uçmasını sağlayan hani
Evet.
o arkadaki takımdan biri olayım gibi bir hayalim vardı. Hani
Evet.
iletişim yıllar içerisinde yavaş yavaş gündemime girdi ve özellikle de hani halkla ilişkiler bakış açısı, iletişim, insanlarla en geç olmak, iletişim halinde olmak beni hep heyecanlandıran, biraz da böyle konuşkan ve güler yüzü yüksek bir insan olarak da tanımlandığım için belki de biraz DNA'mda da var. O nedenle de hani kader de biraz beni buraya sürükledi. Ama üniversite sınavına girerken gerçekten hani hukukta yazdım, psikolojide yazdım vesaire ama en büyük hayalim hakikaten iletişim fakültesine girmekti. Gönlüme göre de oldu. Böyle gelişti hayatıma girişe bu
Evet.
mesleğin.
Şeyi düşündüm, sen de dedin demin uçak deyince, hani insan pilot olmayı, bazen hostes olmayı, ben kendi adıma bir ara hostes olmak istediğimi hatırlıyorum. Kılık kıyafet hoşuma gittiği için tabii o yaşlarda. Ama hani teknisyen olayım, uçuran ekipte olayım ama uçumda olur. İlginç bir bakış açısıymış. Şu andaki işinle paralel tarafları da sanki
Kesinlikle
var gibi, ne
var, var,
dersin?
var, kesinlikle var. Yani hani hiç hayalim olmadı ne bileyim bir pilot olayım, bir hostes olayım falan. Ha, gerçekten hep böyle tulum giy, arkada böyle hani dal ekipmanları birleştir, uçağın uçtuğunu gör. Şimdi aslında yaptığım işe baktığım zaman gerçekten öyle. Hani ön taraftaki bir hero değilsiniz, bir kahraman değilsiniz ama bir şeyin oluşması için ihtiyaç duyulan parametreleri birleştiren, bunun dışarıda iletişimini yapan, içerideki motivasyonu sağlayan koca bir takımın aslında aslında önemli bir çarkı oluyorsunuz, parçası oluyorsunuz ve yaptığınız şeyin bir bütünün içinde sonuç verdiğini görmenin de hazzını yaşıyorsunuz. Hani o anlamda bakınca evet, çocukluk hayalindeki şeyle özünde birleştiği çok nokta var.
Şey gibi, tulumu içinde Meltem kollarını kavuşturmuş gibiyle uçağın da uçmasını, inmesini gururla izliyor gibi geldi bana.
Aynen öyle.
Ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Benim sorularım bitti ama belki senin aklına ilave gelen bir şey varsa.
Çok teşekkür ederim. Benim için keyifli oldu. Belki şöyle kapatmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani deniyor ya, yeni nesil bize göre daha farklı, yeni nesil şöyle yeni. Ben hani gerçekten bizim arkamızdan gelen yeni jenerasyonun gümbür gümbür geldiğini düşünüyorum. Bir oğlum var 16 yaşında. Onda da mesela gözlemlediğim bu pozitif yönleri olduğu zaman çok mutlu oluyorum, umutlanıyorum. Gençlerle çalışıyoruz. Bir sürü gençlere yönelik projelerimiz var. Orada da görüyorum. Genç arkadaşlarıma tavsiyem şu: ne yapmak istiyorsanız, hangi alanı seçmek istiyorsanız, bu bir iletişim profesyoneli olabilir, bir gazeteci olabilirsiniz veya bir televizyonda sunucu ya da yapımcı, arka planda teknik ekipte olabilirsiniz. Bence bir hani altını çizerek bir yaptığınız işe çok hakim olmanızı öneririm. Elinizde inanılmaz dünya var, internet, dijital tool'lar, araştırmanızı, merak etmenizi ve soru sormanızı. Bize stajyer arkadaşlar geliyor. İlk söylediğim şey şu oluyor: merak ettiğin her şeyi sor. Aa, bu böyledir, şimdi ayıp olur sormayayım deme. Hayır, sor. Sorduğun ve öğrendiğin her yeni bilgi aslında yeni bir pencere açıyor. Bu da aslında yaptığın işe hakimiyetini gösteriyor. Gelecek bence işini çok iyi bilen, İşini çok iyi yapanların geleceği olacak. İkinci önerimse şu: lütfen dış dünyaya çakralarınızı açın. Hele hele bir iletişim profesyoneli olacaksınız. Dünyada ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Bunun bize etkisi nasıl olur? Bana, kurumuma faydası, fırsatı, tehditi nasıl olur? Bu perspektiften okuduğunuz bir yazıyı incelediğinizde, bir bloğa girip baktığınızda, bir video seyrettiğinizde bu bakış açısıyla çok yönlü bakmaya çalışın. 3. Tecrübe çok önemli bir şey. Bazen kitaplarda okuduğunuz, duyduğunuz, gördüğünüz gerçek hayatta bambaşka bir şekil alabiliyor. Ya da orada yaptığınız her şeyi aslında tıkır tıkır uyguladığınızı da görüyorsunuz. Tecrübe çok önemli. O nedenle stajyer olabilir, yeni başlayan bir mezunsanız, gönlünüzde, kalbinizde olan şirketi yakalayabildiyseniz mutlaka sabrederek tecrübelenmeniz, iyi ellerin yanında olmanızı ve burada edindiğiniz tecrübenizin de size birleştiğinde bambaşka bir şekil vereceğine de inanmanızı öneririm. Herkesin yolu açık olsun. Teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için. Kendine çok iyi bak.
Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kal.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Kariyer Hikayeleri serisinde konuk olmak veya görmek istediğiniz meslekleri iletmek için bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü öneriniz için de ulaşabilirsiniz. Mail adresim ece@kendiyolun.com. Instagram'da doğrudan mesaj yoluyla Ece Ağabeyoğlu sayfasından da bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.